bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Felsefenin Temel İlkeleri, George Politzer, çeviren Muzaffer İlhan Erdost, Sol Yayınları 12. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Çiğdem Atar. George Politzer. Sık sık şöyle denir: George Politzer her şeyden önce gülüştür. Meydan okumanın gülüşü, baş kaldırmanın değil devrimcinin gülüşü. Anarşistin değil, tarihin mahkumiyet hükmünden kurtulmak için eski dünyanın güçleriyle açıkça alay eden Marksistin gülüşü. Zincirler içinde, Puçen'in karşısında, Gestapo'nun işkenceleri içinde bile galip gelenin gülüşü. İnfaz mangasının karşısında galip gelenin gülüşü. George Politzer 1903'te doğdu. Macaristan'ın kuzeyindeki küçük bir kentte, Navivarot'ta dünyaya gelmişti. Ama 17 yaşında gerici bir iktidarın eline düşen babasına kıymış olan bu ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Fransa'yı seçmişti. Zekasının ve yüreğinin yaptığı bir seçimdi bu. Çünkü tepeden tırnağa Fransızdı. Fransız esprisinin pırıltılarını kimse ondan daha iyi anlatmamıştır. Fransız dilini baba ocağında Voltaire'i ve Diderot'u okuyarak öğrenmiştir. Ve Quartier Latin'de felsefe hocalığına dek bütün ünvanları kazanmak için topu topu 5 yıl geçirmiştir. George Politzer'de bir dahi filozof yeteneği vardı. Tıpkı dostu ve işkence arkadaşı Jacques Salomon'un teorik fizik alanında olağanüstü bir uzman oluşu gibi. Politzer henüz bir tür idealist düşünce içinde çabaladığı 1926'dan sonra gelişmiştir kuşkusuz. Savaşın vermiş, dişini tırnağa takarak ilerlemiştir. Yolun sonunda da Marksizmle karşılaşmıştır. Paris İşçi Üniversitesi 1930 yılları başında Mathurin Moreau Caddesi'nin eski binalarında kurulduğu zaman öğretim üyeleri arasında dikkat çeken ve hatta ünlü birçok profesör vardı. Ama hiçbir ders George Politzer'in verdiği diyalektik materyalizm dersi kadar öğrencileri, işçileri, memurları ve aydınları coşturmuyordu. En güç sorunlar onun sayesinde açık ve basit bir durum kazanıyordu. Hem de felsefi düzenlerini, teorik saygınlığını hiç yitirmeksizin. Ayrıca acımasız bir alay gücü, hasımlarının görüşlerindeki kararsızlığı çıplaklığıyla ortaya döküyordu. Marx'ın ve Lenin'in öğretilisi olan Politzer, korkunç bir polemikçi olduğu kadar derin bir kültürle, karşı konmaz bir yetenekle silahlanmış bir düşünürdü. Bugün Marksizm üniversitede anılma hakkı kazanmış, Marx ve Lenin yarışma sınavları programlarına girmiş bulunuyor. Sovyet felsefesine eğilen koca koca üniversite kitapları var. Ama 40 yıl önce durum hiç de böyle değildi. Auguste Cornu Sorbonne'da genç Marx'ın fikirlerinin oluşumu üstüne bir tezi desteklerken bir öcü gibi, hatta olmaz bir çocuk gibi görünmüştü. George Politzer'in felsefi çalışmaları, Auguste Cornu'nun araştırmalarıyla birlikte felsefenin başlıca sorunlarını diyalektik materyalizmin ışığı altında aydınlatmakta ilk önemli girişim olmuştur. 1929'da arıtıcı bir alevle haleli genç bir tanrıyı andıran kızıl saçlı filozofun, felsefi bir gösterinin sonu, Bergsonculuğu, resmi idealist düşünceye karşı bu ateş gemisini ansızın suya indirdiği sırada, nasıl sağlıklı bir rüzgarın akademik bataklıklardan tüten pis kokuları bir anda silip süpürdüğünü anlatmak güç bir şey. Savaş günlerine dek Politzer, Marksizmin bütün düşmanlarına karşı kendi gözünde çağdaş rasyonalizmle kaynaşmış yenici polemiğini sürdürüyor. Ve aynı zamanda büyük Descartes geleneğini çıkış noktası olarak alıyor. Fransız felsefe tarihinin ilerici geleneklerinin savunusunu görkemli bir biçimde üstleniyordu. Politzer psikoloji sorunlarıyla da çok yakından ilgilenmekteydi. Geleneksel idealist psikolojiye karşı somut olarak adlandırdığı yeni bir psikoloji yaratma girişimini ona borçluyuz. Başlangıçta psikolojik işlevleri ayrı ayrı dergilerde canlı insanı bütünüyle inceleme eğiliminden ötürü kendisine çekici gelen Freud'un psikanaliz yönteminin bir ölçüde etkisine girmişti. Ama çok geçmeden 1928'den sonra Freudçülükte kabul edilmez yanlar olduğunu kavradı ve psikolojinin temellerinin eleştirisi adlı yapıtıyla bu akımdan ayrıldı. Kişiliğinin toplumsal değerini belirtmek konusunda Politzer'in gösterdiği çaba kendi çalışmalarına psikolog değeri kazandırdı. Cherbourg Lisesi'nden sonra Evreux Lisesi'nde, en sonunda da Saint-Maur Lisesi'nde dersler verdi. O arada Fransız Komünist Partisi belgeleme merkezini kurmuş ve yönetmeye başlamıştı. Büyük bir tutkuyla yapıyordu bu işi. Öyle ki orada bazen sabaha kadar çalışıyordu. İktisatçı oldu, Humanit'teki yazıları gittikçe genişleyen bir okur kitlesi tarafından izleniyordu. Gazeteciliği çekici buluyordu. Bu satırların yazarı çok iyi biliyor bunu. Çünkü George Pulitzer'in 1937 ve 1939 arasında zaman zaman bu komünist gazetenin yayın yönetmenliğinin yerini birkaç günlüğüne doldurmak için nasıl bir sevinçli telaş içinde geldiğini anımsıyor. Maris Torres'in bu olağanüstü militana sevgisi vardı. Savaş gelip çatıyor, Paris'te harp okulunda silah altına alınan Pulitzer, Komünist Parti'nin gizli yönetimi yanında kaldı. 6 Haziran 1940'ta Paris'in savunulmasının örgütlenmesi konusunda Komünist Parti'nin tarihsel önerilerini hükümet adına halka çağrıda bulunması için Manzi'ye ileten oydu. İleride Nazi kamplarının vahşeti içinde yaşamını yitirecek olan bulunmaz eşi Mayı Pulitzer'le birlikte 1940-1942 yılları arasında üniversite direnmesinin ruhu oldu. Bu konuda her zaman sarsılmaz bir yüreklilikle davrandığını söylemek yetmez bile. Şaşılası soğukkanlılığından, büyük yiğitliğinden söz etmek de gerekir. Temmuz 1940'ta terhis edildikten hemen sonra Pulitzer'in Jacques Solomon ve Daniel de Cordemanque ile birlikte orta ve yüksek öğretim üyelerine hitap eden gizli bir bülten yayınlamaya başladığını görüyoruz. Paul Langevin'in Gestapo tarafından tutuklanmasından hemen sonra Üniversite Libre'nin, Özgür Üniversite'nin birinci sayısı çıkıyor. Gazete ünlü fizikçinin hapse atılışını ve faşist istilacıların başka marifetlerini anlatıyor ve ekliyor. Bütün bu olaylar akıp giderken üniversite eski düzene yeniden kavuşmuştur. Gene onurlu tarihinde her zaman olduğu gibi düşünce ve irade birliğini kurmuştur. Fransız Üniversitesi'nin sloganı olan ve ondan kalan özgürlük içinde büyük kültür geleneğini bütün zorlamalara karşın sürdürmek konusunda birlik halindedir. Bundan sonra Özgür Üniversite, düşmanın üniversiteye el atmasına karşı, Yahudi öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tutuklanmasına karşı, programların gerici bir biçimde değiştirilmesine karşı, aslında Nazi emperyalizminin hizmetinde gerici bir girişimden başka bir şey olmayan ulusal devrim iddiasına karşı savaşını kesiksiz olarak yürütecektir. Gazete, liselerde ve yüksek öğrenim kurumlarında düşmana karşı direnmeyi korkusuzca körüklemektedir. Özgür Üniversite'nin 1940-41 koleksiyonu, komünistlerin daha işgal başlar başlamaz Kurtuluş Savaşı'na katılışının en parlak belgesidir. Bu gerçek gazetenin Ocak 1941'den önceki 8 Haziran'dan önceki 20 sayısında bütün açıklığıyla görünür. Sovyetler Birliği'ne Hitlerci saldırı başladığı zaman Özgür Üniversite'nin 1 Temmuz 1941 tarihli 22. sayısında Hitler'in mezarı başlığı altında Birleşmiş Bir Halkın, Birleşmiş Ordusunun, Yeni Bir Toplumun Yeni Ordusunun bilinen zaferi ilan ediliyor. Mart 1941'den sonra yurtsever çevrelerde olağanüstü güçte ve kesinlikle antinazi bir yergi elden ele dolaşmaya başlamıştı. Yazarın adı belirtilmiyordu ama üslup herkesin tanıdığı bir üsluptu. Herkes 20. yüzyılda devrim ve karşı devrimin Pulitzer'in yapıtı olduğunu biliyordu. Ocak-Şubat içinde basılmış olan bu broşür 45 sayfalıktı. Rich Slater, Rosenberg'in Kasım 1940 sonunda 1789 fikirleriyle hesabı kesmek için Millet Meclisi'nde verdiği ve kan ve altın ya da kana yenilmiş altın başlığıyla yayınlanmış söylevine verilmiş parlak bir karşılıktı bu. Pulitzer bu yapıtında demokrasinin ölmediğini, Hitler'in yengileriyle toprağa gömülmediğini belirtiyordu. Burjuva demokrasisinin sınırlı oluşunu ve çürümüşlüğünü, kapitalizmin yıkılışı ve sosyalizmin gerçekleşmesiyle gerçek demokrasiye geçme olanağını anlatıyordu. Aslında diye yazıyordu, barbarlıktan kurtulmuş uygarlığı, sosyalist uygarlığı yaratan Sovyetler Birliği'nce korunmuş ve güvence altına alınmış bilimi ve mantığı unutturabilecek hiçbir güç yoktur dünyada. Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi 15 Mayıs 1941 tarihli bir bildiriyle Fransa'nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için geniş bir ulusal cephe kurulmasını önerince, Pulitzer, Solomon ve de Cordemanque gibi seçkin aydınlar çevresindeki komünist olmayan yurttaşların da bu cepheye katılması için iki kat çaba göstermeye başladı. 1942'de Ocak'tan Mart'a kadar süren ve yaklaşık olarak 140 komünist yurttaşın özgürlüğüne mal olan büyük insan avı sırasında Pulitzer de tutuklanmıştı. Bütün işkencelere karşın tek söz çıkmadı ağzından. Karısı bir mektubunda şöyle anlatıyor bunu. Gestapo subayları birçok kez hemen salıverilebileceğimizi söyleyerek tüm ailelerimize mutlu bir yaşam sağlanacağı konusunda güvence vererek bunun karşılığında onun Fransız gençliğini değiştirme çalışmalarına katılmasını kabul etmesini istediler. Düşünmek için kendisine 8 gün süre verdiler. Bir gün çağrıldı ve tutumunu değiştirmediği öğrenilince kendisine birkaç gün sonra kurşuna dizileceği söylendi. Kurşuna dizilmeden önce benim hücremde 20 dakika geçirmesine izin verildi. Bir yücelik vardı halinde. Yüzü hiç bu kadar aydınlık olmamıştı. Işıltılı bir sükunet içindeydi ve her hareketi cellatlarını bile duygulandırıyordu. Partisi uğrunda ve Fransa uğrunda ölmekten ne kadar mutluluk duyduğunu söyledi bana. Özellikle Fransa topraklarında öleceği için mutluydu. Bunun onun için ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz. Ama 4. Cumhuriyet daha az alçaklık etmedi. George Politzer'e öldükten sonra direnme kahramanı unvanının verilmesi istendiğinde eski muhariplerin ard arda gelen bakanları tarafından 1954-1955'te buna inatla karşı çıkılmıştı. Bu bakanlardan birincisi şimdi iyice unutulmuş olan Laniel hükümeti üyesi André Mutter'di. İkincisi de silik bir de Gaulle'cu olan Raymond Tribolot idi ve Edgar Faru adlı bir hükümet başkanının gölgesi altındaydı. Bu değersiz kişiliğin sefil tutumunu düzeltmek için Bruguer ve Morografi'nin savunmaları üzerine yerel mahkemenin 1956'da bir karar vermesi gerekmiştir. George Politzer'in anısı için bu boyalıkların pek bir önemi yok. Onun verdiği örnek aydın kuşakları esinleyecektir. Politzer'in üniversitede sağlam ve kolayca parlayacak bir yeri vardı. Değeri uzmanlarca üstün bir biçimde kabul edilmişti. Ama o aynı zamanda işçi sınıfına ve onun savaşımlarına canla başla bağlanmış, her gün bir militana düşen pratik çabalar konusunda da, düşüncenin düzeni olan yükselmiş yapıtlar konusunda da, partiye karşı eşit oranda kendisinde sorumluluk duyan bir aydın tipiydi. Kültür evlerinde, Paul Langevin'in Materyalist İncelemeler grubunda, işçi üniversitesinde kalemleriyle olsun, sözleriyle olsun, gösterdikleri bütün çabalarda, Politzer'de, Solomon'da, aydınlara, bilginlere, öğrencilere Marksizmin nasıl tanıtılacağını göstermişlerdir. 1938 tatilinde iki dağ yürüyüşü sırasında Bosons buzulunun eteğinde bir köşkte doğanın diyalektiğini çevirmeye başlamışlardı. Yüksek felsefe sorunları ufuklarından hiç silinmiyordu. Partilerinin yazgısının ayrılmaz bir biçimde gerçeğin yazgısına bağlı olduğuna inanmışlardı. Pratikte bu inanç partiyle ve parti üyeleriyle birlikte yaşama kaygısıyla aynı anlama gelmekteydi. İki dostumuzun davranışı aslında burjuva etkilerine boyun eğdikleri halde kitlelere akıl hocalığı taslayan entelektüellerin iddialı davranışına taban taban karşıttı. Politzer şöyle demişti. Entelektüel bağımsızlık, eleştirel zeka, tepkiye boyun eğmek değil, tersine boyun eğmemek demektir. Bu özdeyişin onun bütün öğretim yaşamını yeterince özetlediği kanısındayız. Sayıları her gün daha çoğalan genç aydınlar, Mayıs 1942'de öldürülmüş kahramanın vasiyetini daima daha iyi bir biçimde tamamlayabilirler. George Cognicott. Yayınlayanların ön sözü. İlk kez 1946 yılında yayınlandıktan sonra, kısa zamanda birbiri ardından yeni baskıları yapılan George Politzer'in felsefenin başlangıç ilkeleri pek büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu kitap 1935-36 yıllarında, İşçi Üniversitesi'nde hiçbir zaman eylemi düşünceden ayırmamak, Fransa'nın yaşaması için kahramanca ölenlerden biri tarafından verilen derslerin özünün kolayca anlaşılabileceği bir biçimde düzenlenmişti. Felsefenin başlangıç ilkelerinin ön sözünde, Politzer'in öğrencisi olarak bu dersleri notlar halinde kaleme almış olan ve böylelikle bu notların yayınlanması olanağını sağlayan Maris Legoas şöyle yazıyordu. İşçi Üniversitesi'ndeki felsefe kursuna, her yıl materyalizm sözcüğünün gerçek anlamını saptayarak ve bazılarının bu sözcük üzerinde yaptıkları iftiracı anlam değişikliklerini protesto ederek başlayan Politzer, materyalist filozofun ülküden yoksun olmadığını ve bu ülküyü zafere ulaştırmak için savaşmaya hazır olduğunu var gücüyle yinelerdi. Sonradan bunu kendisini feda ederek tanıtlamasını bildi. Onun bu kahramanca ölümü, Marksizm'de teori ile pratiğin birliğinin doğruluğunu kesinlikle söylediği ilk kursunun ününü yaydı. Yayınlamakta olduğumuz felsefenin temel ilkeleri, tıpkı birinci yapıt gibi yeni üniversiteye devam eden emekçilere, işçilere, memurlara, ev hizmetlerinde çalışanlara, bilim araştırmacılarına, öğretmenlere, üniversite öğrencilerine ve benzeri verilen felsefe eğitiminin deneyimine dayanmaktadır. Bu bakımdan kitabın onu kaleme almış olan ve başka birkaç kişiyle birlikte bu üniversitede diyalektik materyalizm dersleri verenlerin adlarından önce George Pulitzer'in adını taşıması doğrudur. Hiç kuşku yok ki bu temel ilkeler başlangıç ilkelerinden çok daha geliştirilmiştir. Bu sonuncu kitap son yıllarda Marksist bilimi zenginleştirmiş olan katkılardan yararlanmıştır. Felsefenin temel ilkelerinin amacı Marx ve Engels'in ve onların en büyük öğretileri Lenin ve Stalin'in ana fikirlerini öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaktır. Onun için bu yapıt birer birer okunacak olan derslere bölünmüş. Bir el kitabı niteliği taşır. Bölüm sonlarındaki yoklama soruları okura öğrendiklerini saptamak ve kişisel bir araştırma çabasında bulunmak olanağını sağlayacaktır. Bu kitap yeni üniversite kurslarında bugünün Fransa'sında siyasal ve iktisadi eylemlerini teorik açıdan aydınlatmak isteyen emekçilere hitap etmektedir. Bu bakımdan emek ve özgürlük için ulusal bağımsızlık ve barış için savaşın veren Fransızların günlük yaşamlarından alınma örneklerin bolluğuna şaşılmamalıdır. Ama en çok yaygın olan bu görüşün tersine Marksistler pratikten söz ettikleri zaman pratiği dar anlamında ele almazlar. İnsan pratiği insanın yerine getirme yeteneğine sahip bulunduğu ve onu belirleyen bilim, teknik, sanat gibi hareketlerin bütünüdür. Pratik binlerce yıldan beri biriktirilmiş olan deneyimlerin tümüdür. Ancak bu deneyimi toplumların dönüştürülmesi ve bireylerin iyileştirilmesi için bugünkü eyleminin yararına en iyi soğurabilen devrimci olabilir. Marksist felsefenin görevi açıkça şudur. Dünya anlayışı en genel biçimleriyle doğanın ve tarihin temel yasalarını açıklar. Tahlil yöntemi her insana ne olduğunu, ne yaptığını ve belirli bir anda kendi varlığını dönüştürmek için ne yapabileceğini anlama araçlarını verir. Tümüyle Marksist felsefeye ayrılmış olan bu kitabın bizce bütün kol ve kafa emekçilerine yardımcı olması gerekir. Ve her ne kadar uzmanların okuması için kaleme alınmamışsa da bunlar da kitapta kuşku yok ki üzerinde düşünülecek materyal bulacaklardır. Yazarlar bu yapıtı kaleme alırken elden geldiğince yalın ve açık bir biçimde yazmaya çalışmışlardır. Ama böyle hareket etmekle ancak yolun yarısını kat edebilmişlerdir. Okur yolun geri kalanını sabırla aşmak zorundadır. Ve hiçbir zaman unutmamalıdır ki Marx'ın Kapital'in Fransızca çevirisinin yayınlanması dolayısıyla anımsattığı gibi bilime giden düz yol yoktur. Onun için bu kitabı oluşturan 24 dersin okunması çalışmayı ve çabayı gerektirecektir. İlk okuyuşta şu ya da bu sayfa anlaşılmıyorsa cesaretiniz kırılmasın. Bununla birlikte eğer okur, okuduğunu kendi kişisel deneyimiyle karşılaştırırsa çalışma kolaylaşacaktır. Ve böylelikle o sabırla sürdürdüğü bir eğitimden en büyük yararı sağlamış olacaktır. Kitapta birçok aktarma, Marksizmin klasiklerine birçok gönderme vardır. Bunlardan yararlanmak, açıklamaların daha da ağırlaşması tehlikesini karşımıza çıkarmıştır. Yazarlar bir el kitabı olması dolayısıyla böyle bir yapıtın niteliği gereği bu tehlikeyi göze almayı gerekli sayıyorlar. El kitabının rolü kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırmaktır. Sık sık yapılan anımsatmalarda okuru Marx'ın, Engels'in, Lenin'in, Stalin'in, Mao Zedong'un, Maurice Thorez'in yapıtlarına başvurmaya isteklendirmektedir. Temel ilkelerin yazarları özellikle Lenin ile birlikte zamanımızın en büyük filozofu Stalin'in diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizmi üzerinde durmuşlardır. Bu el kitabındaki derslerin izlediği sıra özünde 1938'de yayınlanmış olan Stalin'in Marksizmin felsefenin ustaca varılmış sentezi olan yapıtında izlenen sıraya uygunlaştırılmıştır. Marksistler kendi ilkeleri gereğince eleştiriyi her verimli davranışın zorunlu gereği sayarlar. İşte bunun içindir ki felsefenin temel ilkelerinin yazarları kim olursa olsun bu kitaptan yararlanacak olan herkesten çalışmamıza eleştiri yoluyla katkıda bulunmalarını istemektedir. Kitap ancak böylelikle işçi sınıfının ve Fransa halkının hizmetindeki rolünü daha iyi yerine getirmek üzere eksikliklerini giderebilir. Ağustos 1954, Felsefe Öğretim Görevlileri. Felsefenin temel ilkeleri. Felsefe nedir? Niçin felsefeyi incelemeliyiz? Hangi felsefe incelenmeli? A. Bilimsel bir felsefe, diyalektik materyalizm. B. Devrimci bir felsefe, proletaryanın felsefesi. Vargı, teori ve pratiğin birliği. Felsefe işte böyle bir sözcük ki her şeyden önce emekçilerin pek çoğunda hiç de güven uyandırmaz. Emekçiler der ki filozof ayakları yere basmayan kimsedir. Yiğit insanları felsefe yapmaya çağırmak, belki de onları ip üstünde bir cambazlık gösterisine çağırmak gibi bir şeydir diye düşünürler. Bu gösteriden sonra başımız dönecek. Felsefe çok kez şöyle görünür. Gerçeklikle ilgisi olmayan bir fikir oyunu, birkaç bilgicin ayrıcalığından olan karanlık bir oyun ve alın teriyle yaşayan insanlara pek de yararı olmayan herhalde tehlikeli bir oyun. Büyük bir Fransız filozofu Descartes bizden çok önce bazı kimselerin felsefeyi karanlık ve tehlikeli bir oyun durumuna indirgemek istemelerini suçlamıştı. Sahte filozofları şöyle nitelendiriyordu. Yararlandıkları meziyetlerin ve ilkelerin anlaşılmazlığı nedeniyle her şeyi belirlemiş gibi çekinmeden her konuda konuşabilirler. Ve en kurnaz ve en beceriklilere karşı onları inandırma olanağına sahip olmaksızın tüm söylediklerini savunabilirler. Bu bakımdan böyleleri bence gözleri gören biriyle eşit koşullarda dövüşebilmek için onları çok karanlık bir mahzenin dibine çeken bir köre benzerler. Bizim amacımız okuru karanlık bir mahzenin dibine götürmek değil, karanlığın kötülüklere elverişli olduğunu biliyoruz. Karanlık ve zararlı bir felsefe vardır ama Descartes'in de dediği gibi aydınlık ve iyilikçi bir felsefe de vardır. Gorki bu felsefe için şöyle diyordu. Benim felsefeyi alaya aldığımı sanmak bir hata olur. Hayır, ben felsefeden yanayım. Ama aşağıdan, yeryüzünden, emeğin süreçlerinden gelen, doğa olaylarını inceleyerek, doğanın güçlerini insanın hizmetine koyan bir felsefeden yanayım. İnanıyorum ki düşünce ayrılmaz bir şekilde çabaya bağlıdır. Ve oturmuş, yatmış, hareketsiz bir durumda bulunan düşünceden yana değilim. Felsefenin ilkelerine bu girişin amacı, felsefeyi genel olarak tanımlamak, sonra da neden felsefe okuyup öğrenmemiz gerektiğini ve hangi felsefeyi okuyup öğrenmemiz gerektiğini göstermektir. 1. Felsefe nedir? Tarihin tanıdığı en büyük düşünürlerin birkaçını yetiştirmiş olan eski Yunanlılar, felsefeden bilgi sevgisini anlıyorlardı. Filozofyanın filo sevgi, sofya bilgi, sözlük anlamı budur. Felsefe de buradan gelir. Bilgi, dünyayı ve insanı bilme demektir. Bu bilme belirli davranış kurallarının anlatılmasına, yaşam karşısında belirli bir tavır takınılmasına olanak veriyordu. Bilge her durumda dünyayı ve insanı bilmeye dayanan bu kurallara göre hareket eden insandı. Felsefe sözcüğü o çağdan beri tutundu kaldı. Çünkü bir gereksinmeyi karşılıyordu. Sık sık dünya konusundaki görüşlerin çeşitliliğine göre çok farklı anlamlar aldı. Ama felsefenin en kalımlı anlamı şöyledir. Genel bir dünya anlayışıdır ki, bu anlayıştan belli bir davranış tarzı çıkabilir. Ülkemizin tarihinden alınmış bir örnek bu tanımlamayı daha iyi açıklayacaktır. 18. yüzyılda Fransa'nın burjuva filozofları bilimlere dayanarak dünyanın bilinebilir olduğunu düşünüyor ve bunu öğretiyorlardı. Buradan dünyanın insanın iyiliği için değiştirilebileceği sonucuna varılıyordu. Ve birçoğu örneğin insan ruhundaki gelişmeler üzerine tarihsel bir tablo taslağının yazarı Condorcet, sonuç olarak insanın gelişebileceğini, daha iyi olabileceğini ve toplumun da daha iyi olabileceğini kabul ediyordu. Bir yüzyıl sonra gene Fransa'da burjuva filozoflarının çoğunluğu tersini yani dünyanın bilinemeyeceğini, şeylerin aslını bilemediğimizi ve hiçbir zamanda bilemeyeceğimizi düşünüyorlar ve bunu öğretiyorlardı. Ve dünyayı dönüştürmek istemenin saçma olduğu kanısı da bu sonuçtan çıkarılıyordu. Elbette ki doğa üzerinde etki yapabileceğimizi kabul ediyorlardı ama şeylerin aslı bilinemeyeceği için doğa üzerindeki etki de ancak yüzeyde kalan bir etki olabilirdi. İnsana gelince o her zaman olmuş olduğu gibidir ve her zaman o olacaktır. Bir insan doğası vardır ki bunun sırrını biz bilemeyiz. Öyleyse toplumu iyileştirmek için kafa yormaya ne gerek var? Görüyoruz ki dünya anlayışı yani felsefe yararı olmayan bir sorun değildir. Çünkü birbirlerine karşıt iki anlayış, birbirlerine karşıt pratik sonuçlara götürmektedir. Gerçekten de 18. yüzyıl filozofları toplumu dönüştürmek istiyorlar. Çünkü o zaman devrimci sınıf olan feodaliteye karşı savaşın veren burjuvazinin çıkarlarını ve dileklerini ifade ediyorlardı.